Ayrım 8.
Tiahu Anoka Devleti hemen hemen bugünkü bütün Peru ve Ekvator toprakları üzerinde, Bolivya'nın, Arjantin'in ve Şili'nin de büyük bir kısmı üzerinde yayılıyordu. Kendilerine güneşin ve ayın torunları diyen İnkalar ülkede egemendiler. Başlarında Sapa İnka, mutlak yönetmen İnka ünvanını taşıyan bir otokrat bir şef bulunuyordu. Sapa İnka, milyonlarca uyruğunun, kabilelerin ve halkların yazgısını elinde tutuyordu. Askeri şeflerden, sayısız görevlilerden ve rahiplerden oluşan köleci sınıfın çıkarlarını kişileştiriyordu. Sonu gelmez savaşlarda İnkalar komşu Hintli kabileleri ve halkları egemenlikleri altına alıyorlardı. Kimi zaman bunlardan bazılarını yeni topraklar üzerine doğru sürüyorlardı ve onları Yanaconas, kara adamlar dedikleri kölelere dönüştürüyorlardı. Eski bir efsaneye göre ilkin 6000 Hintli büyük şefe karşı bir ayaklanmaya katıldıkları için köleleştirilmişti. Kölelerin çocukları da gene köle oluyorlardı. Asya ve Afrika'da olduğu gibi toplumun toplumsal ve ekonomik hücresi olan topluluk üyelerinin koşulları kölelerinkinden çok az ayrım gösteriyordu. Topluluk üyeleri ürünün üçte birini İnka'ya, öteki üçte birini Güneş'e yani rahiplere teslim etmek zorundaydılar. Bundan başka yerel şeflerin geçimlerini de sağlamak zorundaydılar. Böylece çiftçi emek ürününün üçte birinden azını elinde tutabiliyordu. Topluluklar sulama sistemlerinin iyi halde tutulmasına göz kulak olmalı, onarmalara girişmeli, yeni kanallar açmalı, madenler için el emeği sağlamalı, yollar yapmalı ve yolları onarmalıydılar. Topluluk üyeleri serbestçe yer değiştirme hakkına sahip değillerdi. Görevlilerin ve şeflerin kendilerine verdiklerini yiyebiliyorlar, bir örnek giyiniyorlardı. Sapa İnka, İnka aristokrasisi, rahipler, İnkalardan yana geçmiş olan belli başlı kabilelerin ileri gelenleri büyük bir bolluk içinde yaşıyorlardı. Köleler ve topluluk üyeleri onlar için görkemli saraylar, altınla ve değerli cisimlerle zengin bir biçimde süslenmiş tapınaklar yapıyorlardı. İnka köleci devletinin sahip çıktığı topluluklar ve köleler tarafından yaratılan koskoca maddi mallar yığını, kalabalık bir ordu ve bir devlet aygıtının gereksinmelerini karşılamaya yarıyordu. Tiahuanaca tarihi zorlu sınıf savaşı oluntuları ile doludur. Yenik kabilelerin despotizme karşı başkaldırışı, Keşua dilinde yazılmış Apu Olantay halk dramı gibi ilginç bir ebedi yapıtta ifadesini bulmuştu. Tiahuanaca'nın maddi ve manevi kültürü büyük bir üstünlüğe ulaşmıştı. Sulamalı tarım İnka uygarlığının temelini oluşturuyordu. Usta emekçiler sayısız kanallar açıyor, sağ yamaçlarını sulanabilir geniş teraslar haline getiriyorlardı. Bazı bilgilere göre Tiahuanaca'lar otları bile suluyorlardı. İnkalar kinoa, bir darı çeşidi, mısır, patates, biber, tıbbi bitkiler ve bunun gibi 10 kadar bitkinin tarımını yapıyorlardı. Guana, bir çeşit kuş gübresi, verimi arttırmak için tarlalarda kullanılıyordu. Hayvancılık Amerika'nın başka bölgelerinden farklı olarak daha çok gelişti. İnkalar kümes hayvanları kadar lama ve aynı cinsten hayvanlar da yetiştiriyorlardı. Sürülerin büyük bir kısmı Sapa İnka'nın malı sayılıyordu. Önemli bir sürü sözleşmesine Şeptel sahip bulunan İnkalar yük hayvanı olarak lama kullanıyorlardı. Öteki Amerikan halkları gibi çemberin geometrik tasarımını bilmekle birlikte tekerleği bilmiyorlardı. İnka zanaatçıları özellikle dokumacılar, inşaatçılar, çömlekçiler ve madenciler daha yetkinleşmişlerdi. İnkalar tarafından yapılan yapılar sağlamdı. Altın, kurşun, kalay ve bakır madenciliğini biliyorlardı. Gök taşlarından demir elde ettikleri, demir cevherinde kullanmak üzere oldukları sanılıyor. Geniş yollar 5-6 metre araziyi yarıp geçiyordu. Birçok akarsu ve uçurum üzerine asma köprüler kurulmuştu. Su yolu ile taşıma önemli ulaştırma araçlarından biriydi. Hintliler akarsular ve göller üzerinde kürekli ya da yelkenli teknelerle yolculuk ediyorlardı. Özel sallarda açık denizlerde uzak yolculuklar yapılıyordu. İnka denizcilerinin Orta Amerika'ya ve Meksika'ya değin gittiklerine inanılmaktadır. Bu yolculuklar ticari amaçlarla yapılıyordu. Bununla birlikte iç ve dış ticaret çok az gelişmişti. Değiş tokuş egemen durumdaydı. Bazı kabuklu hayvanların kabukları para olarak kullanılıyordu. İnkalarında Mayalar gibi hiyeroglif bir yazıları vardı. Ama yazı Sapa İnka'ya, görevlilere ve yüksek mevkili rahiplere özgü bir şeydi. Hiyeroglifikten başka yazışmalar ve çeşitli hesap sistemleri için kipu yani düğümler yazısı yaygın bir şekilde kullanılıyordu. Sözlü edebiyat, danslar, müzik, heykelçilik çok zengindi. Dram temsilleri çok yaygındı. İnkalar takviminde 12 ay ve 365 gün vardı ve bu takvim Aralık ayındaki gün dönümünden başlıyordu. Her ay 4 haftaya ayrılıyordu. Tiahuanaca devleti ve yüksek uygarlığı Hintli kabilelerin aralarındaki çekişmelerden yararlanan İspanyol isticalıların darbeleri altında yıkıldı. Burada İspanyol silahlarının üstünlüğünü de ihmal etmemek gerekir. Hintlilerin tanımadıkları atlar ve ateşli silahlar özellikle ilk çarpışmalar sırasında Hintli savaşçılara dehşet saçıyordu. 3. Bölüm: Eski Yunan'da köleci düzenin özellikleri. 1. Ekonomi ve toplumsal ilişkiler, siyasal biçimler. Eski Asya ve Afrika devletlerinden farklı olarak Yunan'da ve Roma'daki kölelik gelişimin en yüksek düzeyine varmıştı. Köleci üretim tarzı burada despotik ülkelerde olduğundan çok daha çabuk başarı sağladı. Yunanlar sınıflar halinde farklılaşmaya ve devletlerini yaratmaya İsa'nın ölümü 8-6. yüzyıllarda yani Asya ve Kuzey Afrika'daki köleci toplumların daha önce önemli bir yol almış bulundukları bir zamanda başladılar. Yunanlar ve Romalılar Mısırlı, Çinli, Babilli ve Hintli tarımcıların ve zanaatçıların bin yıllar boyunca yaptıklarını çok daha çabuk gerçekleştirdiler. Bir başka deyişle Doğu ülkelerinde üretici güçler düzeyi ve bunlara uygun düşen üretim ilişkileri ve gene köleci toplumun bütün kurumları bütünü içinde köleci oluşumun gelişme temposu üzerinde yansımaktan geri kalamazdı. Yunan site devleti. Merkezileşmiş despotizmlerin yayılması genel kural olarak Asya ve Afrika köleci toplumlarının bir özelliğiydi. Toprak ve su üzerindeki devlet mülkiyeti özgür emekçi topluluklarına bağlanmıştı. Eski Yunan'da durum başka türlü oldu. Orada egemenliğini sürdüren köleci mülkiyet biçimi eski site devletine dayanıyordu. Orada topluluk kavramı site kavramı ile karışıyordu. Ama bu artık doğuda olduğu gibi emekçilerin bir birliği, asyşiyotun değil, köle sahiplerinin topluluğuydu. Bütün yurttaşlık haklarına sahip olan bu topluluk üyeleri ayrıcalıklı bir azınlık oluşturuyorlardı. Onların dışında kalanlar yalnızca köleler değil, aynı zamanda haklardan yararlanamayan özgür halktı. Bunlar arasında her şeyden önce başka bölge ya da sitelerden gelmiş olan yabancıları söyleyelim. Site surlarla çevrili, çevredeki vadinin ya da adanın halkını da içine alan bir kentti. Tehlike halinde halk da surların içine sığınıyordu. Halk aynı şekilde yönetici organları seçmek, en önemli işleri düzenlemek, bayramlara katılmak ve bunun gibi içinde kentte toplanılıyordu. Bir sitenin toprakları büyük değildi. Korent'in toprakları 880 km², en büyük Yunan devleti Isparta'nın toprakları 8400 km² idi. Sitelerin kuruluşu eski Yunan'da ilkel topluluğun dağılışının sonucu. İsa'nın ölümü 2. bin yılın sonları ile 1. bin yılın başları arasında eski Yunanlarda egemen olan ilkel topluluk düzeni parçalanmaya, dağılmaya başlar. Servetler arasındaki farklılaşmanın etkisiyle daha sonra tarım topluluklarını oluşturacak olan büyük aileler halinde klanlara ayrışırlar. Tarım toplulukları babadan oğula geçen mülk haline gelen toprağı aralarında paylaşırlar. Toprağın yalnız bir bölümü hala ilkel topluluğa ait bulunmaktadır. Kabile içindeki yüksek otorite, yaşlılar konseyi ve yetişkinler meclisidir. Hazineler ve köleler ele geçirmek için yapılan savaşlar, kabile yaşamının bütünleyici bölümüdür. Çözülme evresinde ilkel topluluk düzeninin ayırt edici özellikleri bunlardır. Savaşların ve ticaretin tarım ve zanaatçılık temeli üzerinde gelişmesi, servet eşitsizliğini daha çok belirginleştirdi. Paranın ortaya çıkışı yüksek bir değişim düzeyine tanıklık ediyor. Borçlanma, tefecilik ve ipotek hepsi birden ortaya çıkıyordu. Yeni ekonomik koşullar kaçınılmaz olarak yeni toplumsal biçimler yaratıyordu. İlkel topluluk çağından miras kalan kabilesel birlikler, yani füliler ve kabileler, pıhratriyes, özgür insanların borç yüzünden köleleşmeleri, topluluk toprakları üzerinde Yunanistan'ın başka bölgelerinden gelmiş yabancı ya da göçmen köleler yığınının ortaya çıkışı sonunda dağılıyorlardı. Dağınık klan toplulukları varlıklarının ekonomik temelini gittikçe daha çok yitiriyorlardı. Gelişmek için birleşmek zorundaydılar. Burada Sianeucisme denilen toplulukların birleşip kaynaşmaları sürecine tanık olunmaktadır. Servet ve toprak ilişkilerine dayanan yeni bölünmeler klan biçimlerinin yerini almaya başladılar. Sınıf kurumları yavaş yavaş eski klan kurumlarının yerini aldı. Halk meclisi, yaşlılar konseyi aristokratik bir niteliğe, yani bir sınıf niteliğine bürünür. Bu sürecin başlıca çizgileri İsa'nın ölümü 8-6. yüzyıllarda beliriyor. Borçlar yüzünden köleleşmenin kaldırılması. Sınıf kurumları, nüfusun geniş tabakaları, demosun, halkın, köle sahiplerine ve aristokratlara karşı savaşımı sırasında oluştular. Bu savaşım sayesinde halk yığınları borçlar yüzünden köleleşmenin kaldırılmasını elde edebildi. Bu eski Yunan'da köleci düzenin başlıca özelliklerinden biri oldu. Eski Yunan'da tiranlar. Tiranlık eski Yunan'da siteden önce gelen devlet biçimlerinden biri oldu. Kişi iktidarı tiranlık, demosun, halkın, klan aristokrasisine karşı zaferi sayesinde oluştu. Ama iktidar demosun en varlıklı tabakalarının ellerinde toplanıyordu. Tiran da bu tabakaların temsilcisiydi. Bu tiranlıklar İsa'nın ölümü 7-5. yüzyıllarda özellikle Korent, Megara ve Sicyone ve daha başka yerlerde ortaya çıktı. Sakız Adası tiranlığı İsa'nın ölümü 6. yüzyılın ikinci yarısında Polrat'ın yönetiminde en güçlü devrini yaşadı. Ama tiranlık köle sahiplerinin oluşturduğu sınıfın çıkarlarını tam olarak karşılayamadı. Çok yayıldığı halde geçici oldu. Site, toplumun ve köleci devletin geçici olmayan başlıca biçimi olarak kaldı. Sitelerin çeşitli biçimleri. Sitelerin kuruluşu iki yol izledi diyebiliriz. Birinci yolu izleyen sitelerde bütün köle sahipleri sınıfının iktidarı kurulmuştu. Köleci demokrasi denen düzen. Öteki sitelerde devlet yönetimi küçük bir grup aristokratın elinde toplanıyordu. Oligarşik denen iktidar, ikinci durumda yurttaşlık haklarından yararlananlar yurtluklara sahip olanlardı. Birinci tip devletin klasik örneği Atina'dır. İkinci tip ise Isparta'dır. Sitenin oligarşik biçimi Isparta. Isparta'nın tüm nüfusu üç büyük gruba bölünmüştü. Bütün haklardan yararlanan Spartiatlar, Ispartalılar, özgür ama siyasal haklardan yararlanamayan Periekler, en sonu durumları Spartiatların kölelerinin durumlarına yakın olan İlotlar. Spartiatlar topluluğu üyelerinin mülkü sayılan toprak, tasarruf hakkı olarak paylar halinde İlotlara verilmişti. Isparta'da site haklarından yararlanabilmek için toprak sahibi olmak gerekiyordu. Toprağı işleyen İlotlar, üründen ancak küçük bir pay alıyorlardı. Spartiatlar onları korku ve buyruk altında tutabilmek için zaman zaman kanlı baskınlar düzenliyorlardı. İlotlar işledikleri toprak gibi Spartiatlar topluluğuna aitti. Onun için Spartiatlar İlotları satamıyor ya da başkasına devredemiyordu. İlotlar sık sık baş kaldırıyorlardı. İsa'nın ölümü 464'teki büyük isyanda neredeyse Spartiatların iktidarı düşecekti. Kişi olarak özgür olan Periekler zanaatçı ya da tacirdiler. Spartiatlardan farklı olarak özel mülkiyet hakkına sahiplerdi ve Isparta milislerine katılıyorlardı. Ama Periekler siyasal haklardan yoksundular ve Spartiatlara vergi ödemek zorundaydılar. Spartiatlar nüfusun ancak küçük bir bölümünü oluşturuyorlardı. Bununla birlikte kendi işlerinde de daha nüfuzlu ve daha varlıklı bir grup vardı. Spartiatlar topluluğuna başkanlık eden iki kral da bu gruba aitti. Krallar ancak Yaşlılar Konseyi'nin, Jeruzya'nın iktidarın en yüksek organının topluluğunun oligarşik hükümetinin üyeleriydiler. İsa'nın ölümü 7. yüzyılın sonunda Isparta yarımadanın belli başlı kentlerini içeren Peloponez Birliği'nin başına geçmişti. Geri kalmış köleci devlet Isparta Yunanistan'da gericiliğin kalesi oldu. Spartiyatlar köleci aristokrasinin iktidarının kurulmasına ve sürdürülmesine hizmet ediyorlardı. Köleci demokrasi, Atina. Atina devleti başka türlü kuruldu ve gelişti. Verimli topraklara sahip olmayan ama gümüş, iyi cins kil, büyük mermer yatakları bakımından zengin olan Atina, zanaatçılık ve ticaretini çabuk kurdu. İyi limanlara sahip oluşu, denizciliğin ortaya çıkmasını kolaylaştırdı. Başlangıçta yargıçların, rahiplerin ve asri şeflerin görevlerini de kral Basileus üzerine alıyordu. Başkenti Atina olan Attika'yı yönetiyordu. Ama ekonomi geliştikçe iktidar öpatritlere, yani ileri gelen toprak sahiplerine geçiyordu. Halkın, demosun bu değişiklikten kazanacağı bir şey yoktu. Öpatritler Attika'nın en iyi topraklarını ele geçirdiler. Değişim genişliyor, tefecilik ortaya çıkıyor, borç karşılığı, köleleşme yaygınlaşıyor. Toplumsal savaşım keskinleşiyor. Efsaneye göre İsa'nın ölümü 621'de Drakon aşırı bir gaddarlığın yasalarını yayınlıyor. Bu yasalar özel mülkiyeti savunacak, ona zarar verenleri hiç acımadan cezalandıracaktı. Ama İsa'nın ölümü 6. yüzyılın başlarında köleleşmiş olan halk içindeki karışıklıklar ciddileşiyor, aristokrasi ödün vermek zorunda kaldı. Çünkü hoşnut olmayanlar arasında zengin tüccarlar ve zanaatçılar da vardı. Bunlar serveti ellerinde tutuyorlardı. Ama pratikte Areopaja, bilginler, yargıçlar meclisine ve yaşlılar konseyine ait bulunan iktidardan uzaklaştırılmışlardı. Areopaj, her yıl aristokratlar, yani öpatritler arasından seçilen ve 9 üyeden oluşan kurulların başkanları olan arkontlarla yenilenmekteydi. Sitenin evriminde bir aşama, salon reformları. 594'te Solon arkont seçildi. Toplumsal kargaşalıklar devresinde hakem seçildi ve demosun yararına olan reformları kabul etmek zorunda kaldı. Toprak ipoteği yürürlükten kaldırıldı, eski borçlar hükümsüz sayıldı ve borçlu yurttaşların köle olarak satılmaları yasaklandı. Solon tarafından alınan öteki önlemler zanaatçılığın ve ticaretin hızla ilerlemesine yardım etti. Miras özgürlüğü klan geleneklerini zedeledi. Askeri demokrasi döneminde olduğu gibi bütün erkek yurttaşların katıldıkları Genel Yurttaşlar Meclisi yeni baştan Atina'nın siyasal yaşamında önemli bir rol oynadı. Bununla birlikte yurttaşlar servetlerine göre 4 sınıfa bölünmüşlerdi. Yalnız 1. sınıf Pentajosi Omedimnes ve 2. sınıf Kaveiler Atlılar yurttaşlar bütün siyasal haklardan yararlanıyorlardı. Örneğin yalnız onlar arkont seçilebilirlerdi ve bunun sonucu olarak Areopaj üyesi olabilirlerdi. 3. sınıf yani Zöjitler ve 4. sınıf yani Tetler Areopaj üyesi olamazlardı. Mecliste bu son iki sınıfın üyeleri seçiciydiler ama kendileri seçilemezdi. Areopaj'a paralel olarak bir başka siyasal kurum olan 400'ler konseyi de vardı. Bu daha demokratik bir kuruluştu. Yalnızca ilk iki gruptaki yurttaşlar değil, üçüncü gruptaki yurttaşlar da bu konseye girebiliyorlardı. Areopaj işlerin genel yönetimini üzerine alıyor, en yüksek mahkemenin görevlerini yapıyordu. 400'ler konseyi ise meclisin toplantı dönemleri arasında günlük yönetim işlerini geciktirmeden yürütüyordu. Tetlerin katıldıkları halk mahkemesi Helie'de kuşkusuz aynı dönemde yaratılmıştı. Solon reformları servet ilkesini öne çıkardı ve böylece Yunan sitesinin temeli olarak köleci mülkiyetin evriminde önemli bir aşama yaptı. Bununla birlikte bu reformlar melez reformlardı. Demos'un bağrındaki zengin tabakalar devlet yönetimine katılma olanağını elde ettiler. Klan aristokrasisinin egemenliği her ne kadar ortadan kaldırılmadı ise de tehlikeye düştü. Fililer, puhulai biçimindeki eski bölünme kaldırılmadı. Aristokratlar bu zorunlu ödünleri verdi ama yıkılan toplumsal düzeni yeniden kurmak planlarını da elden bırakmadılar. köleci site kesim biçimini alıyor. Köleci sitenin belli başlı çizgileri İsa'nın ölümü 6. yüzyılın sonunda ve 5. yüzyılın başında kesin olarak biçimleniyor. Klana özgü bölünmenin yerine toprağa özgü bölünmeyi koyan Klistene reformları söz konusudur. 30 yönetim bölgesi Tritiets kuruldu. Bundan böyle 3 Tritiets toprağa özgü yeni bir fiili oluşturuyordu. Bu fiili de kendi içinde demestere, en küçük toprak ve yönetim birimlerine bölünüyordu. Areopaj eski önemini yitirdi. 400'ler konseyinin yerini fililer tarafından nispi temsil şeklinde fili başına 50 konsey üyesi olmak üzere seçilen 500'ler konseyi aldı. 500'ler konseyi meclis görüşmelerinden önce başvurulması gereken yer oldu. Komutanlar kollegyumu daha sonra en yüksek yürütme organı oldu. Her filiden bir temsilciyi içeriyordu. Atinalı yurttaşların sayısı dışarıdan gelen ve kişi olarak özgür ama siyasal haklardan yararlanamayan meteklerin zararına olarak arttı. Klan aristokrasisi dağılmış bulunuyordu. Artık filler tarafından oylama yapılan meclis eski önemini yitirmişti. En sonu köleci ilişkilerin en net bir sistemi oluştu. Köleler ve köle sahipleri uzlaşmaz karşıt başlıca iki sınıf oldular. Köleler bütün yurttaşlık haklarından ve siyasal haklardan yoksundular. Köle sahipleri sınıfı büyük toprak sahiplerinin, zanaat atölyeleri sahiplerinin, tacirlerin ve tefecilerin oluşturduğu özgür nüfusla özdeş değildi. Ama çoğunluğu oluşturanlar emekçiler, küçük zanaatçılar, çiftçiler, emekçi nüfusun diğer başka kategorileriydi. Atina'da köleci aristokrasinin sağlamlaşması Isparta'da büyük bir tepki yarattı. Tep ve Öbe aristokratlarının müttefiki Ispartalılar Atina Cumhuriyeti'ne saldırdılar. Köleci demokrasi kazandı. Atinalılar yalnız kendi düzenlerini sürdürmekle kalmadılar, etkilerini Attika'nın ötelerine kadar genişlettiler. İsa'nın ölümü 5. yüzyıl Atina'nın ve demokratik düzenin açılıp gelişmesi dönemi oldu. Demokrasi düzeni Perikles'in yönetiminde en yüksek gelişme düzeyine vardı. Halk meclisi düzenli olarak her ay 4 kez toplanıyordu ve bütün yurttaşlar meclise katılıyorlardı. Mecliste tartışılacak konuları hazırlayan 500'ler konseyiydi. Konsey günlük siyasal, yönetsel ve askeri işleri yürütmeye devam ediyordu. Bütün yurttaşlar seçme ve seçilme hakkına sahipti. Yalnız Atina'nın herhangi bir kurumuna değil, mahkemeye, 500'ler konseyine, komutanlık görevlerine de kabul ediliyorlardı. Ama bu daima bir köle sahipleri demokrasisiydi. Yalnızca özgür erkek yurttaşlar, yani küçük bir azınlık meclise katılıyordu. Zaten bütün özgür yurttaşlar yurttaşlık haklarından pratik olarak yararlanamıyorlardı. Attika köylüleri meclise seyrek olarak katılıyorlardı. Onlar Atina'ya 2-3 günlük yolda oturuyorlardı. Her ne kadar Atina'nın nüfusu 30 bin-35 bin idiyse de gerçekte halk meclisine katılanlar yalnızca 2 bin-3 bin kişiydi. Köleleri ve kendi sitesinin özgür yurttaşlarını sömürürken Atina köleci aristokrasisi giderek Atina'ya bağlı siteleri de sömürüyordu.